Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Motion Blur'un stüdyosundayız. Nereden tanıyorsunuz? Aslında stüdyonun eski ismiyle Kabus 22'den tanıyor olabilirsiniz. Ama geçtiğimiz aylarda Gamescom'da Black State isimli oyunla birlikte hem dünya basınında hem de ülkemizi bir aylık konuşuldu. Biz de buraya bu inanılmaz gözüken bir oyunu, Black State'i denemeye geldik. Deneyip sizlere de elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bu arada ufak bir röportajımız da olacak. Orada oyunla ilgili bazı sorular da soracağız. Hemen videoya geçelim. Bu merak artık bitsin. Bakalım oyun gerçek miymiş? Evet, şimdi az önce oyunu denedik. Ağzımız açık kaldı. Gösterebildiğimiz kadarını sizlere de göstereceğiz zaten. Şimdi bu röportajda aslında oyunun biraz daha nasıl yapılıyor, kimler yapıyor bu tarafını konuşmak istiyoruz. Yanımızda da Kadir Bey var. Çok teşekkür ederiz öncelikle bizi burada ağırladığınız
Rica
için.
Rica ederim.
Oyunun hem oynanış tarafı hem hikayesi, içeriği bunlar zamanla biz buraya gelip gideceğiz belli ki. Bunları zaten çok çok konuşuruz. Biraz da hem tanımayanlar için hem sizi hem de Motion Blur'u bir tanıyabilirsek çok sevinirim.
Şöyle, Motion Blur aslında eski, çok uzun zamandan beri olan bir firma. Hı hı. Biz daha önceden de oyun işi yapıyorduk. Kabus 22'den tanıyacaklardır belki arkadaşlar. O zaman tabii yeni girdiğimiz bir sektördü. Biz daha çocuktuk o zamanlar. Hı hı. Oyun yaparak girdik bu sektörün içine. Sonra zamanında ben oyun yapımı için arkadaşlarımdan ayrıldım. Şirket işte Motion Blur ismini aldı 2013'te. Real time simülasyonlar, gerçek zamanlı render sistemleri falan, bu konular hakkında zaten çalışıyorduk. Piyasaya iş yapıyorduk. Oyun işine çok şey yapmıyorduk. Bu seviyede girmiyordum. Sonra baktım ki seneler geçti. Bazı şeyleri artık iyice anlayınca, iyice oturunca kafada. İşte bu yeni projemiz olan Black State'i yapmaya karar verdik. Ama ön çalışması ve yani yatırım safhaları falan çok uzun sürdü projenin. Yani ön safhası derken bir iki sene falan hiç proje yokken ortada. Hani planlaması, nasıl bir şey yapacağız, mekanik nasıl işleyecek, teknolojisini nasıl kurtaracağız, bu işin falan gibi böyle bir süreçten geçti. Sonra projeye başladık Motion Blur'la beraber işte. Sonra sağ olsun teknik ekibimizle beraber başladık çalışmaya ve işte gördüğünüz gibi tanıtım aşamasına gelmeye başladık. Aslında Motion Blur firması hem bu işin teknolojisiyle ilgilenen bir firma tanıtacak olursak, oyun yapmaya çalışan ve oyun teknolojileriyle ilgilenen bir firma. Onun için biz mesela bazı şeyleri teknolojik olarak biliyorduk zaten daha önceden de nasıl yapacağımızı. Onun için bize çok zor değildi bazı şeyler. Şöyle diyebilirim, oyun yapma işinde birkaç tane ayak var. İşte teknoloji tarafı var, yapma tarafı var, pazarlama tarafı var, bilmem ne tarafı var. Biz bunlarla zaten çok uzun senelerden beri uğraşan insanlardık. Bu projeyle de beraber aslında bilinirliğimiz, Türkiye'de gizli de yürüttüğümüz için projelere bilinirliğimiz oluşmaya başladı diyeyim.
Ya o zaman Black State aktif olarak kaç yıldır geliştiriliyor diyebiliriz?
Şöyle, aktif olarak 3. seneye gireceğiz. 3 seneden beri geliştiriyoruz. Trailer'dan önce bizde gizlilik vardı. Yani projeyi hakkında konuşmak, bir yere yayın yapmak, demeç vermek bilmem ne, bunlar yasaktı. Bana da yasaktı, herkese de yasaktı. Çünkü development'ın belli bir kaliteye gelmesi gerekiyordu. Yapılabilir olduğunu, çalıştığını ve mekanizmaların işlediğini görmemiz gerekiyordu bizim ekip olarak. Onlar çalıştıktan sonra biz başladık trailer'e. Yoksa biz tanıtıma mesela 2 sene önce de başlayabilirdik. Önümüzde malzeme vardı ama tam çalıştığını, bazı şeylerin evet dan olduğunu gördüğümüz zaman tamam arkadaşlar, şimdi artık trailer yayınlayabiliriz projeyle.
Şu anda peki kaç kişi çalışıyor oyunun üzerinde?
Şu an 40 kişi çalışıyor. Yani 40 kişilik bir ekibiz. In-house burada hepimiz çalışıyoruz.
Yani İlk başta fragmanları görünce ben sayının çok daha fazla olduğunu düşünmüştüm. Hı-hı. Burada oynayınca da çok daha fazla olduğunu düşünmüştüm ama ya aslında biz sizinle burada yaklaşık bir iki saatte sohbet ediyoruz. Sağ olun, hani siz de cevap verebildiğiniz her şeyi cevapladınız. Dediğim gibi biraz da nasıl yapılıyor, ne yapılıyor onu konuşmak istiyoruz.
Tabii ki.
Şimdi ya oyunun aslında globalde de ülkemizde de konuşulmasının en temel tarafı grafikleri. Yani fotorealistik duruyor ve hani böyle ayrıca de şey başlattı zaten biliyorsunuz. Bu oyun gerçekmiş diye bir başlık attı. Bu grafikleri yaparken hani siz ya konuşulsun diye mi yaptınız bunu? Yani bir işte fotorealistik bir grafikle çıkalım, bu konuşulsun, bu tarafı konuşulsun diye. Yoksa biz yapabileceğimiz şu an en iyisini yapalım, konuşulursa konuşulur gibi mi oldu?
Evet, ya bir şöyle bir şey var. Şimdi teknolojik challenge'lar var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi hala çünkü grafik tarafında oluyor biliyorsun. Hı-hı. Yani yeni kartlar çıkıyor, daha iyi tek showcase'ler çıkıyor. Hı-hı. Bunları göstermek istiyorlar. Çünkü oyunda orası doymuş bir vaziyette değil. Hı-hı. Yani şöyle düşünebilirsin. Şimdi 8 bit bir oyun yaparak teknolojinin geliştiğini gösteremeyiz ya insanlara. Tabii. Mantıken. Hı hı. Grafikle oluyor ve kod tarafıyla oluyor. Şimdi aslında bu şöyle düşünülmesin. Hani bizim grafiğimiz iyi, gameplayimiz kötü veya şöyle düşünülmesin. Hepsini yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Film olarak odaklandığımız şey de bu. Ama grafiklerimiz o kadar dikkat çekti ki bazı şeyleri gölgede bıraktı diyebilirim.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani sanki grafik showcase'i gibi falan düşündü insanlar. Halbuki biz gameplay'de, sen de gördün içeride, gameplay'de ne gösteriyorsak onu tease yapıyoruz ve gösteriyoruz. Yani cilalamıyoruz hiçbir şeyi. Yani, gördüğün şey oyun aslında. Evet. O öyle gözüküyor.
Ya bir şöyle bir algı da oluştu. Yani grafikleri iyi yapalım, oynanış olmasın gibi.
Ya, o çok yanlış bir şey. Yani şöyle, bu zaten olacak. Ben her zaman söylüyorum. Yani, abi gameplay zaten olmak zorunda. Oyun lan bu. Ama grafikte şöyle bir challenge var. Yapılamazlıklar var hala.
Evet.
Anlatabildim mi? Yapılamazlıklar var. Mesela biz Nvidia'nın bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi RTX implemente eden şeyi seçildik Black State'le beraber, şu showcase'le beraber. Şimdi bunlar işte seni pazarlamada bir tık öne çıkartan şeyler. Bak bu kadar firma var ve dünyanın en büyük firmaları var. Nvidia diyor ki siz yaptınız çocuklar diyor. Şimdi bunun haklı bir gururu oluyor insanda. Evet. Şimdi sen bunu söylediğin zaman da şey oluyor. Oyun grafik değildir kardeşim. Oynanabilir. Ya kardeş mevzu o değil ki şu an. Başka bir şey konuşuyoruz biz. Gameplay konuşmuyoruz anladın mı? Oraya gelince de başka şeyler konuşuruz.
Doğru. Yani daha önceki bir röportajınızdan da zaten dinlemiştim. Şey çok doğru yani. Bir oyunu satmak istiyorsan bu her tarafta geçerli. Film içinde, başka bir şey içinde. Önce o görsel anlamda bir seni çekmesi lazım.
Tabii.
Ve bunu fotorealistik çok güzel duran bir grafiklerle zaten hani...
Yapmak çok zor bir de. Şöyle yani, zannediyor insanlar. Bak bu çok yanlış. Zaten yaparsın abi. Realistik yaparsın. O önemli değil gibi düşünüyorlar. Ama orada optimizasyon challenge'i var. Yani manyak gibi bir zorluk var. Yani şöyle düşünsünler. Niye mesela diğer firmalar bir şey gösterip onun 20 kat aşağısında çıkartıyorlar oyunu grafik olarak? Demek ki çok zor bir iş.
Evet.
Yani
evet,
gösterdiğini yapamıyor adam. Hani şey oluyorsun ya. Hani abi bu oyun böyle değil de downgrade yemiş. Çünkü çözülememiş optimizasyon.
Evet.
Zaten çok zor.
Ya bunu PlayStation gibi koskocaman
yani ve bu da çok teknik yani. bir iş aynı zamanda. Yani işin teknik tarafı da çılgınca. Yani zaten oyun yapımı böyle bir yerde çok teknik bir iş çocuklar. Yani mesela gameplay zevkli olacak tamam da bu da çok teknik bir iş.
Evet.
Yani işin tekniğini şimdi insanlar bilmiyorlar. Sadece gameplay tarafına bakıyorlar. Zevkli mi zevksiz mi? Ama onun arkası inanılmaz teknik bir iş.
Doğru. Ya evet bazen yani çok tek taraflı değerlendirilebiliyor oyunlar. Yani bir şey, ses tarafı var. Ya
tabii,
zaten
tabii.
Şu an
her hani, ayağı manyak gibi
evet,
olmak zorunda.
Şu an zaten yapıp başardığınız ve konuşulmasını sağladığınız olay da gerçekten çok zor. Hani kimse de görmedik daha önce böyle bir şey ki bunu da biraz da soracağım. Şunu sorayım. Şimdi oyun gerçekten ciddi bir popülerliğe ulaştı şu anda. Umuyorum hani Türkiye'den de insanlar gelip burada daha fazla konuşmaya başlarlar. beklediğinizden daha fazla bir popülerlik de ulaştım. Yani bir strese soktu mu bu mesela?
Yok, daha az oldu.
Daha az oldu.
Daha da yükselecek bu. Daha da yükselecek.
Tabii önümüzdeki süreçte çıkacak şeylerle
evet daha da yükselecek. Çünkü şöyle düşünebilirsin. Rastgele yapmıyoruz biz bunları. İnsanlar öyle düşünebilirler. Yani tesadüfi başarı elde etti adamlar falan gibi düşünebilirler. Zaten plan dahilinde ve biz yani 2 sene önce başladık mesela bazı tanıtım çalışmalarına yani business tarafta başladık. Sonra bunun işte ayak zamanı geldi. Dedik ki şunu yapıyoruz şu anda. Bir zamanı gelecek başka bir şeyler de yapacağız. Bunların hepsinin aslında geçmişi oluyor. Yani şöyle olmuyor. Bir günde biz bir trailer yaptık ya abi biz bunu ne yapacağız şu anda? Nerede yayın? Böyle bir şey olmuyor. Yani anladın mı? Hani öyle düşünüyor insanlar. Hani ona bir şey demek gerekmiyor. Ama maalesef Türkiye'de bu işlerin de tam olarak nasıl yapıldığı bilinmediği için anlıyorum da kimse böyle işlerle de uğraşmıyor. Biz işte bunlarla hasbelkader uğraşıyoruz. Bu işi inanılmaz dünyanın en iyi yerlerinden birine getirmek için de bir görevimiz de bu olduğu için sadece yapmak da değil.
Tabii.
bunun bir yere gelmesi lazım. Düşünelim ki biz dünyanın en iyi oyununu yapmış olalım. Hı hı. Tamam mı? Ben bunu kimseye tanıtamadım, göstermedikten sonra, insanların haberdar zaten olmadıktan sonra bunun sence bir önemi var mı?
Tabii ki.
Yok.
Yani içeride şey örneği de vermiş. Yani bir anlamda da aslında hani Mourinho gibi oldu. Yani futbolda buraya geldiği için dünyanın gözü bu tarafa döndü. Bu oyunun popülerliğiyle de illaki stüdyolar, işte büyük şirketler buraya dönüp bakacaktır Black State sayesinde.
Ki bakıyorlar şu anda. Hı-hı. Mesela benim bildiğim örnekler var. Şu an burada söyleyemeyeceğim, hı-hı, ama biliyorum. Çünkü oradaki çalışan insanlar, bak siz şöyle yapmıştınız ya, şimdi adamlar şunu soruyorlar falan, hı-hı, diyorlar bana.
Bu çok güzel tabii. Bu hani denk geldi. Biz bir şey yaptık ve çok güzel denk geldi gibi bir şey olmadığını çok gönül rahatlığıyla söylerim. Hani zaten oynarken de, siz daha öncesinde dinlerken de ikna olmuştum ama şeyde tamamen bittim ben. Hani burada tabii gösteremeyeceğiz. Bir ufacık bir boss fight gördüm. Onu görünce dedim tamam, hani yani rastgele denk gelen bir şey değil. Arkasında gerçekten büyük bir emek ve bilgi olduğu çok belli. Yani tecrübe olduğu çok belli.
Bir şuraya bir açıklık getireyim mi? Bu bir ekip işi abi. Bak ben şimdi bu işin ön planındaki adam benim. Ama şöyle düşünüyor ya Türkiye'de, o tek başına yapılabilecek bir iş değil bu. Hı hı. Bu bir ekip işi. Bunun kodundan, shader'ından, grafiğinden, modelinden, sesinden, soundtrack'inden, işte her şeyi abi. Buradaki herkes o kadar kıymetli ki bu işin içinde. Sebebi şu, çünkü bir ekip işi olduğu zaman o ekip yapıyor ya o işi sonuçta. Hı hı. O ekibin buna inanıp en iyisini yapmak istemesi gerekiyor. Her konuda bunu böyle düşünebilirsin. Yani küçük iş yok. Benim için yok en azından. Benim için mesela bu iş daha az değerli. Bu iş daha fazla değerli değil. Hatta bazen çocuklara şöyle söylüyorum. Mesela şunu hissediyorum bazen insanlarda. Abi ben şöyle bir görevdeyim. Bak senin görevin belki de en önemlisi. Sen farkında değilsin şu anda. Doğru. Çünkü bu bir total bir şey bu. Hı hı. Her basamağının çılgınca yapılması gerekiyor. Ve bu bir ekip işi. Ekibin de bunu böyle yapmayı istemesi gerekiyor. Düşünelim ki ben şimdi mesela bir şeyi biliyorum. Hı hı. Ama sonuçta benim bunu ekiple yapmam gerekiyor ya, bilmem bir şeyi ifade etmez. Ben çünkü oturup her şeyi kendim yapamam. Hı hı. Veya onların benden daha iyi bildiği bir şey olması gerekiyor. O da kendi alanında benden daha iyi olmak zorunda ve benden daha bilgili olmak zorunda. Hı hı. O zaman işte böyle bir sinerji yakalanıp ekibin, o dişlilerin bütün hepsinin güzelce dönmesiyle bir proje iyi olabilir veya kötü olabilir.
Tabii, doğru. Bir de ya şimdi yıllarca aslında konuştuk. Niye ülkemizden hani hep GTA örneği verilir ya, niye GTA çıkmıyor Türkiye'den, evet, ya da niye AAA oyun çıkmıyor diye. Aslında sizin şu an yaptığınız AAA bir oyun. Evet. Neden yapılmadı bu zamana kadar diye sordunuz mu? Bir de hani bundan sonrası için ne düşünürsünüz? Sizce artık insanlar yapabilir mi? Yani eskisi gibi korkmayın der
misiniz? Aslında
yani?
Benim bunlarla ilgili konuşmalarım da var. İnternette falan, hı-hı, da var.
Bunda, o kanalı da söyleyelim bu arada.
Lorem Ipsum.
Onu da açıklama kısmını mutlaka koyarız. Siz de zaten tavsiye ettiniz. Hani özellikle oyun geliştirme konusunda bir şeyler, en azından bir fikir duymak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmına ulaşabilirsiniz.
Evet, aynen öyle. Arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Hı-hı. Bu pazarlama tarafı, planlama tarafları, hı-hı, işe bakış, işe korkup korkmama, hangi development çok büyüktür, hangisi aslında küçüktür, hı-hı, ama efekti büyüktür. Bunları böyle anlatmaya çalışıyorum elimden, hı-hı, geldiğince. Bazen de diyorlar tutorial çeksen abi falan. Yani diyorum ki öyle bir şey mümkün değil. Yani bak işte orada zaten bütün aslında anahtar kelimeleri söylüyorum. Araştır, öğren abicim diyorum. Benim öyle bir vaktim yok diyorum bununla ilgili. Yani şunu diyebiliriz soruna dönecek olursam. Şimdi şöyle, her proje ortama göre şekillenir. Olmayan bir ortamda bir proje şekillendiremeyiz. Buna bir örnek verelim. Şimdi Grand Theft Auto'nun sadece lisans biriminde, yanlış hatırlamıyorsam rakamı, okuduğumda ben de çok şok olmuştum, 1000 kişi çalışıyor abi. Lisanslamada çalışıyor bu adamlar. Hani şunun lisansı alacak, şu tabelanın lisansı alacak, şu müziğin lisansı alacak, şu relationship ile ilgili işte bir konu var, onun, hı-hı, lisansı alacak. Bununla ilgili ya şimdi GTA bir oyun gibi gözüküyor ya. Bak ben Rockstar hakkında çok çılgın bir sözüm var. Rockstar oyun yapma konusunda değerlendirmeye veya düşünülmeye değmeyecek bir firma. Hı. Ya şöyle düşün. Onlar buradalar baba. Şimdi biz orada değiliz. Burada da öyle bir para da yok. Hı hı. Vizyon da yok. Onu yapmak isteyen insan olsa da öyle bir şey olmayacağı için onlar başka bir kategorideler abi. Veya buna bir örnek daha. Sence şu tesadüfi bir şey mi? Bir soru mesela. GTA'nın yaptığı şeyin bir örneği daha oyun dünyasında yok ve bunu yok, yaklaşık 15 seneden beri tek adamlar. Evet. Ya bak Sony var, Xbox var, Electro Arts var, Ubisoft var. Bir örneği daha yok. Evet. Bu kadar büyük firmalar da yapmıyor,
çok
yapamıyor.
Çok deneyen de oldu GTA'ya.
Ya sence burada bir şey yok mu? Yani. Adamın da, Sezar'ın hakkı Sezar. Adamların da yaptığı, doğru, bir şey yok mu? Var. Onun için onlar bizim için kategori dışı abi. Ama şu var. AAA, Star Align bir oyun. Daha ufak bir gerilla ekipli. Agresif bir şey yapılabilir. Bunu aslında ispat edeceğiz biz. İnşallah bu projeyi bitirdiğimizde insanlar şunu görecekler ki aa yapılıyormuş abi böyle bir şey. Zaten bir iddiamız da bunun yapıldığını insanlara gösterip alttaki development kültürünü değiştirmek, insanların bilgi seviyesini yükseltmek ve inancını yükseltmek bence en önemlisi bu. Çünkü senin bir şeye yani baştan kabul edersen olmaz. Mesela şöyle abi ben spor yapamam dediğin zaman abi ondan sonra sana spor yaptıramayız abi
doğru, biz. Evet.
Anlatabildim mi? Adamın başta yani öğrenmek de istemezsin. Doğru. Spor hakkında araştırma da yapmazsın. Hangi kasın nasıl çalışacağını niye öğrenesin ki? Zaten yapmak istemiyorsun. Evet. Ama bir istek olursa birileri sende bunu uyandırırsa hoşuna giderse abi bak bu adam ne kadar güzel sporcu bir adam ona imrenirsen sen bu sefer o adamın bildiği şeyleri öğrenip ben de böyle bir adam olacağım deme şansın var. Olmasan bile sana bu fayda yazar.
Yani inanma konusunda gerçekten haklısınız. Hani içeride de konuştuk bunu. Yani çok fazla şey var ya. Şöyle bir oyun Türkiye'de yapılamaz. İşte
bence her şey yapılır işte, Türkiye'de.
Değil mi?
Yani uygun zaman, da... zemin ve para ve iş gücü koyulduğunda her şey yapılır. Ben genç yani bizim jenerasyona, bizim bir altımızdaki jenerasyona, sizin jenerasyona, sizin bir altınızdaki jenerasyona ben inanıyorum. Çünkü dünya şöyle oldu. Bak ben şuradan gelen bir adamım. İnternetin olmadığı yerden geldim ben. Yani internet çıktığında oradaydım. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum o zaman. Düşünsene bir şey öğrenmeye çalışıyorum, atlıyorum, birine gidiyorum, bir soru soruyorum, bir şey söylüyor bana. Onun söylediğini doğru kabul edip aylar yakıyorum. Halbuki yanlışmış, sonradan anlıyorum. Bak bu dönemden şimdi şuraya geldik. İnternette yazıyorum herhangi bir konuyu, enter diyorum. Abi onunla ilgili birisi çıkıp bir şey anlatıyor.
Evet.
Ya giz yok abi. Yani şöyle bir giz yok artık. Abi bu teknolojiyi biz nasıl yapacağız ki? Hani gizli. Abi çalışacaksın o teknolojiyle ilgili. Sen eğer ona seviyorsan, onunla çalışmayı seviyorsan. Bu herhangi bir konu olabilir bu arada. Yapay zeka olabilir, shader olabilir, grafik olabilir, 3 boyutlu model olabilir, bir şeyin pipeline olabilir, pazarlama olabilir. Ya sen onunla çalış baba. Ya
sırf onun için değil her şey için
her geçerli. Her şey için geçerli bu. Sen onu yavaş yavaş göreceksin ki. Aa yapmaya başlıyorsun. Sen de öğrenmeye başlıyorsun. Bence burada bir iki tane gördüğüm temel sıkıntı var. Hevesi şey zannediyor insanlar. Yapmak için yeterli zannediyorlar. Heves geçicidir bana sorarsan. 3 ay sonra senin hevesin kalmaz.
Tabii, doğru.
İşin derinliğini gördükçe çünkü çalışman gerektiğini görünce, onun acı verdiğini görünce bu heves kaçmaya başlar. Benim gördüğüm en büyük yanlışlık heves ediyor çocuklar. Heves etmeyin çocuklar diyorum. Gerçekten çalışın. Gerçekten yapmaya çalışın ve challenge koyun kendinize. Bence bu önemli. İkinci seviyede de toplumsal baskıdan pes etme var. Abi insanların ne dediğinin ne önemi var abiciğim?
Doğru.
Bu senin hayatın. İşte yapamazsın asla desin birisi bilmem ne desin. Ya bu niye bu kadar değerli diyorum. Sen bu tarafa doğru gitmek istiyorsun ya. Boş ver insanları. Sen o tarafa doğru git diyorum. Kendini dinle diyorum. Anlatabildim mi? Yani bazı psikolojik sebepler var. Bunlara takılmasınlar. Çalışınca oluyor babacığım.
Bununla da aslında bağlantılı bir soru soracağım. Ben cevabını biliyorum ama size de tekrardan sorayım. Şimdi ya çok acayip bir oyun var. Ben de oynadım. Ya bu arada gördüğünüz şeyde inanmadığınız bir şey varsa inanın. Tam daha da iyisi. Yani bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. İşte büyük stüdyolar denedi. PlayStation'lar, Ubisoft'lar, CD Projekt'ler denedi. Böyle bir şey yapmadı. Ya işte daha küçük.
Yok yapabilirler ama.
Ya aslında ona gelecektim. Ya tercih etmediler, yapmadılar. Daha küçük indie stüdyolar yine işte sizin aşağı yukarı aynı bütçeye sahip küçük stüdyolar da böyle bir işe girişmedi. Yani herkesin çekindiği, geri durduğu aslında bir şeydi. Ya burada siz bunu nasıl yaptınız? Siz neden böyle bir şey yapmak istediniz? Bunu merak ediyorum.
Ya burada
yani herkes aslında çok
bir sektörel analiz var burada. Çok önceden gelen. Ben mesela bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyordum sektörel analizde. Ve bunu da söylüyordum. Bunu söylediğim zaman da böyle insanlar yan durup hani şey oluyorlar. Oğlum, o şu adam söylüyor sen kimsin gibi oluyor ya Türkiye'de. Hani benim için birinin önemi yok. İnsan yanlış yapabilir. Sektörel dataya bakıp oraya iştah büyütüyor olabilir adam. Onun yaptığı analiz o bağlamda doğrudur. Örneğin mesela büyük bir firmaya örnek al. Şimdi single player storyline bir oyun yapacak. İşte ortalama costlar 200 milyon dolara kadar çıktı. Development costlar. Şimdi diyor ki adam ben buna bu kadar büyük bir para yatıracağım. Onun yerine şu janraya yatırsam bunun milyar dolar yapma seviyesi şurada. Bunun milyar dolar yapma seviyesi daha az deyip başka bir şey söylüyorlar. Ama bak şimdi Türkiye gibi ülkelerde bunlar şöyle anlaşılıyor. Bu artık öldü, bitti, geberdi. Bunu yapmalıyız veya insanlar artık bunu yapacaklar gibi algılanıyor ya. Abi bu o kadar büyük bir yelpaze ki. Her konusunda adama ihtiyaç var. Her işin belli bir pazarı var. Senin için biz de bu işi yaparken şöyle yapmadık. Dur ya şurada bir oyun yapalım diye yapmadık. Biraz da bunların yapılmayacağını sektöre gidişi de baktım ki buralara ilgi başka yerlere kayacak. Burada boşluk oluşacak. Bir o zaman tam zamanı şu anda. Zaman geldi biz girebiliriz. İki büyük bir ekiple çalıştığın zaman çok hantal bir yapıya dönüşüyorsun. Biz bunu acaba efektif olarak küçük bir ekiple bir güzel bir pipeline oluşturarak yapabilir miyiz? Buna ben senelerce kafa yordum. Hemen böyle pat diye aklıma gelmiş fikirler değil. Veya pipeline'ları kısaltabilir miyiz? Veya daha iyi bir hale getirebilir miyiz? Çünkü sen de bir işin hakkında uzun seneler çalışınca şunlar oluyor. Abi bu mesela işte şu pipeline'ı böyle anlatıyorlar insanlar ama abi bu çok kötü, yanlış bir de. Çünkü bunun işte memory kısmı kötü, atıyorum yönetim kısmı kötü. Bunu şöyle çevirsek, ufak bir ekiple de şöyle bir sistem kursak, böyle fabrika gibi şunu şöyle yapabiliriz aslında oluyor senin kafan. Çünkü niye senin imkanın, bak ne dedim başta, projedeki ve ülkedeki ve finanstaki imkana göre sen bir düşünüyorsun ya. Onu alıp bu tarafa çevirebilir miyiz'i düşündüm senelerce. Tabii ki şimdi ekibimiz de maşallah yetenekli çocuklar. Şimdi bir yetenek de lazım. Yani o işi adamın istemesi lazım. Ben şimdi ekibime bakıyorum. Bundan dolayı hep gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Çünkü çocuklara diyorum ki yani sizinle gurur duyuyorum diyorum. Neden? Çünkü onların da bunu istemesi ve şurada iş yapmayı istemesi gerekiyor. Yani bu aslında var ya o kadar birbirine bağlı bir mesele ki. Yani şimdi kafam böyle alt alt alta iniyor. Hani 200 kişiye ihtiyacımız var minimumda. İşte 50 milyon dolara ihtiyacımız var. Abi bunları optimize edebiliriz. Edebilir miyiz? Bunları düşünmek gerekiyor bence.
Anladım. Ya biraz da aslında elde ne varsa onunla çalışma üzerine değil mi?
Yani şöyle insan yetiştirmek gerekiyor. Buna emek etmek gerekiyor. Yani şöyle düşünmemek lazım. Abi şurada Top Kuvarit'e çalışmış adam zaten Electrolux'ta çalışıyor. Ubisoft'ta çalışıyor. Türk de olsa oraya gidiyor çalışıyor. Burada çok çünkü bu işlerle uğraşan insanlar da olmadığını düşünüyor. Ve diyor ki ben basar giderim abi şurada işime bakarım diyor. Böyle yurt dışında çok tanıdığım Türkler var. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Bir ben yapılabileceğini hep biliyordum da bir ispat etmem gerekiyor. Çevreme de ispat etmem gerekiyor ya. Onlara da bir ispat etmek için daha önceden de hep çalışıyordum. Yani insanlara bir şey gösteriyordum. Bak şuna bak. Dünyanın en büyük oyunundan. Bak bir de şuna bak. Bak yapılabiliyor kardeş bunlar. Diye ispat etmeye çalışıyorum. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Sen bir şeyi istersen oraya doğru gitmek istiyorsun ya sen. Sen bir şekilde çözüm buluyorsun. Benim için oyun yapmanın tarifi şudur her zaman. Şöyle düşün diyorum. Sana bir yumak düğümlenmiş düğüm vereceğim sana. Oyun yapmak bu demek. Sen o düğümü açacaksın. Bir tanesini dişinle açacaksın. Bir tanesini iğneyle açacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yumağın sonuna gelip son düğümü açtığında oyun yapmış olacaksın. Bir daha mı yeni bir oyun mu yapacaksın? Gene bir yumak gelecek sana. Bu değişmeyecek. Onun için şöyle düşünmesinler. Hani şu teknoloji çözdü ya adam artık. Artık her şeyi yapar. Ama sen o teknolojiyi zamanın burasındayken çözdün. Şimdi zaman şuraya gitti. Artık senin yeni şeyler çözmen gerekiyor. Bitebilen bir yerde değiliz biz. Onun için hep gelişmek zorundayız. Hep bir challenge olacak sektörde. Onu doğru anlayıp şunu yapabilir miyiz'i yapmamız gerekiyor. Fokus olarak da şöyle düşünsünler. Ben yapabildiğim şeylerin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve insanlara bunun kesinlikle başarı getireceğini söylüyorum insanlara. Bunu yabana atmasınlar. İşte o gördükleri o grafikteki detaylar, işte bizim çılgın mühendislerimizin, leadlerimizin, Gürcan'ın yaptığı işler, optimize etme çabaları onların. Ya bunların hepsi bir total. Yani şimdi tabii biz oyunu daha tam akış göstermediğimiz için kesintisiz gameplay'ler. İnsanlar gameplay'i tam anlamıyor olabilirler. Ama mesela sen oynadığında bir hissiyatı var değil mi gameplay'in? Diğer bir şeylere de benzemiyor.
Tabii,
veya boss fight'ı veya bilmem neyi. İşte bunun aslında şöyle düşünsünler. Zamanları var hepsinin. Zamanı geldiğince yavaş yavaş göstereceğiz. Bizim de çözdüğümüz teknolojiler var. Bulduğumuz şeyler var. Biz de insanız bir şeyler bulabiliriz değil mi? Yani... Benim hep şöyle bir örneğim vardı. Bazı insanları çok gıcık ediyor bu. Ya o adamın beyni 500 gramda benimsi 300 gram mı? Yani niye o yapabiliyor ben yapamıyorum?
Doğru,
yani çok saçma değil mi bu abi?
Doğru.
Diyorum.
Yani şey az önce optimizasyon da dediniz aslında hani ya burada dediğim gibi konuşulacak aslında merak edilen çok fazla şey vardır. Yani burada hepsini şu anda cevaplayamadığınız sorular da var. O yüzden hani mesela şöyle bir şey sorayım. Ben gördüm yaklaşık bir 10 dakika kadar oynadım. Yani optimizasyon konusunda da inanılmaz duruyor. Yani o grafiklerle optimizasyonda ya bunun çıkış sürecinde mesela ne beklemeliyiz? Bir hedefiniz var mı? Nasıl bir
tabii
şey beklemeliyiz?
Tabii ki var. Tabii ki hepsinin hedefi var. Biz bununla ilgili aslında o yapacağımız, o hedef günü bile ne yapacağımızla ilgili bir karar var kafamızda. Bununla ilgili bir şey yapacağız. Çünkü o karar bile var. Şöyle düşünsünler, gönüllerini ferah tutsunlar. Ben optimizasyon hastası ve çılgın bir adamım. Ekibimde de çok şükür öyle insanlar var. Çalıştığım insanlar da öyle insanlar. Biz şunu hedeflemedik hiçbir zaman. Ya dünyanın en iyi kartında çalışabilsin sadece. Alttaki kartlarda insanlar meh olsunlar istemedim. Bundan da ben nefret eden bir adamım. Onun için optimum seviyede kartlarda çalıştırmak için biz burada gece gündüz çalışıyoruz optimizasyon kısmında. Ve daha da optimize edeceğiz. Oyun finalinde bittikten sonra bir daha döneceğiz. Bir daha repass yapacağız optimizasyonla ilgili. Hı hı. Çünkü bazı yerleri şu an bırakıyoruz. Hı hı. Performansımızı çok etkilemiyor ama olsun dediğimiz yerler var. Onun için gönülleri rahat olsun. Optimizasyon konusunda sıkıntı yaşatmayacağız. Onlara en yüksek gameplay zevkini, grafiği, shader'ı, particle'ı bilmem neyi en yüksek seviyede gösterip minimum requirement testimizde de insanları mutlu edecek bir şey söyleyeceğiz.
Ya süper. Zaten en önemli kısmı özellikle son dönemde biliyorsunuz çok fazla böyle tam bitmemiş oyunlar çıkıyor. Bozuk oyunlar çıkıyor. O yüzden yani böyle bir bilgi almak sizden de güzel. Dediğim gibi konuşulacak çok fazla şey var. Merak ettiğim çok şey var. İçeride zaten çoğunluğu cevapladınız sağ olun. Son olarak hani şöyle bir soru sorayım. Biraz daha sizin oyunla ilgili değil de şu anda aktif dönemde oyun yönetmenlerinden en çok kimi beğendiğinizi çok merak ettim.
Çok zor soru sordum. Ben şimdi bak bazılarıyla ilişkim olacak. Küstürtürsün adamları. Küstürürsün. Bir çünkü Türkiye'den biri gel abi bu seni söylemedi der. Onunla konuşurken olmaz. Ya ben şimdi Endüstri Icon denilen Hideo var. Hideo'yu çok severim. Shinji'yi çok severim. Ama son dönem dersen son dönemde
çok Neil Druckmann,
Cory Barlow'u acayip abi. Sebebini de söyleyeyim mi? Neden olduğunu. Çok büyük bir tehlike var oyun dünyasında. Şöyle düşün. Hack and Slash tepeden kameralı bir God of War düşün. Ve bana bunu yapsa PlayStation 5'in gücü yani PlayStation 5 iyi bir makina. Onunla beraber bana daha iyi particle'la daha iyi efektle verse ben zaten razıydım abi. Doğru mu? Herkes mutabık mıyız abi bundan? Mutabız. Adam bunu alıp third person yapıp plan sekansı yapıp orada da gücünü gösteriyor. Plan sekansı yapıp başarılı olması. Çünkü şöyle düşün. Kariyer çöpe gider. Tabii. Yani yeni versiyonu yapıyorsun. Böyle bir karar alıyorsun. Third person'a geçiriyorsun. İşte oyunu ağırlaştırıyorsun. Hikayeye daha çok önem veriyorsun. God of War'da biliyorsun yani. Umurumda değildi ki kim ne yapmış. Ya tabii, ben herkesi kesiyordum abi.
Vahşet daha öndeydi.
Evet daha öndeydi. Bak aslında hikayenin çok çok önündeydi oyunun şeyi. Gameplay'i. Hatta gameplay'deki bazı vahşet hepsinin önündeydi oyunun. Ama böyle bir riske girip bak bu çok büyük risk. Çünkü kariyeri şimdi sen buraya koydun abi.
Güzeldi bir kariyer var.
İnsanlar
yani
da başka bir şey bekliyor senden. Bunu yaptın, başarısız olduğun anda daha çok kötü bir yere gelirsin. Evet. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani muazzam yaptığını düşünüyorum yaptığı işi. Onun için o bende bir tık şey yaptı. Neil Druckmann da bence çok başarılı bir adam. Yani inanılmaz onun da yaptığı işler inanılmaz. Hani Last of Us 2'de biraz eleştirildi konuda ama yapmak istediği şeyi kesinlikle 100 yaptı ona eminim. Hem zaten bu satışlardan, tek kullandıkları teknolojilerden
kaç her şeyden hala konuşuluyor oyun ya belli.
Yani böyle yani şeye de hak sayamaz. Ben Japon kültürünü daha çok seven bir insanım bu arada. Japon oyunlarını daha çok seven bir insanım. Yani kendim arcade'den gelme bir insanım. Hideo'nun yaptığı şeyler, sektöre kazandırdığı şeyler game changer şeyler. Mesela atıyorum Neil Druckmann'ın yaptığı şey game changer değil abi. Yani şuradan game changer değil. Sektörü alabora edip bir türü alıp bambaşka bir yere götürmüyor aslında. Yani beklenen bir şeyi mükemmel yapıyor adam. Evet. Ve risksiz. Yani herkes bir şey bekliyor. Onu sen bu çok zor bu arada. Teknolojik olarak yaptıkları şeylere ben ağzım açık kaldı ilk gördüğümde. Kafayı yaktım hatta yani. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yani game changer meselesi var ya. Bunu ilk defa yapan sektörde ve yıkan beni özellikle bak benim için yıkan adam odur. İkinci seviyede Shinji Mika şey dememin sebebi Resident Evil'ın yapımcısını dememin sebebi ben ilk Rezi'yi gördüm. Metal Gear Solid'i sonra gördüm. İlk Rezi'yi gördüm ve kafayı yaktım. Şimdi şöyle düşün. Oyun dediğin şey benim için o zaman bir adam gelir vurursun. Öbür adam gelir vurursun. Boss gelir vurursun. Oyun buydu. Adam işte bir şey alıyorum. Hani tabii bu Alone in the Dark geçmişi de var PC tarafında bu oyundan ama bunu hikayenin içinde yedirerek boss fight'ıyla, akışıyla, bulmacasıyla öyle bir yapmış ki adam. Yani hayran olmamak mümkün değil. Biz o zaman oyun yapım işine de yeni başladığım bir dönemdi. O öncesinde bunları görüp sonra yapmaya karar verince dönüp bakıp hala da diyorum. Hala da bazen dönüp bakıyorum ve şöyle diyorum. Ya adam o kadar büyük bir çıta koymuş ki, o kadar büyük ki yaptığı şey hayran olmamak, yapmaması mümkün değil. Onun için benim listemde bazı Japonlar da var. Şeyler de var. Amerikalı yapımcılar ve Avrupalı yapımcılar da var. Diyeyim. Uzatacağım şimdi. Aklıma başka şeyler de geliyor. Çünkü gidecek yani.
Yok, evet, ya, bu Kojima, yani Cory Barlow da mesela işte God of War'u başka bir seviyeye çıkardı. Çok zor bir iş yaptı. Yaptı. Daha da mesela yine çok, yani 2018'deki oyunu tutturdu yine. İnsanlar sevdi. Devamında oyunu yine bıraktı. Bu sefer gitti, şu anda kendisi bambaşka bir IP yapıyor. Bence bu da çok özel bir durum. Hani bir oyunu tutturdu, ben buradan devam edeyim de.
Sıkılmıştır ya. Ben sana olanı söyleyeyim mi sana?
O da olabilir.
Ya şimdi God of War yap. Yani tamam, insanlar çıldırıyorlar IP'yi ama abi sen artık şöyle oluyorsun. İçin dışın artık God of War oluyor senin. Tabii. Yani diyorsun ki ya baba ben başka bir şey de deneyeyim ya. Bununla anılmam güzel. Bunda başarılı oldum zaten. Ama bak ben başka yerlerde de başarılmışım. Yani kendiyle de bir insan mücadeleye girmek istiyor ya. Ya düşün sen şimdi. Mesela atıyorum C sınıfı bir yarışta şampiyon oldun. Bir daha oldun. Ya dersin ki B'ye geçtin. Oldun. A'ya geçmek istersin ya. Sonra orada şampiyon olsan başka bir challenge atmak istersin kendine. Acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz, deneyebilir miyiz dersin. Yani adamı da anlıyorum. Hani bir sürü God of War yap bir yerden sonra şu olur adamda. Yani yeter, içim dışım God of War. Başka bir şey yapayım abi.
Ya Kojima da mesela işte Death Stranding gibi bir şey denemesi. Bir de o, ya çok başka bir şey denedi.
Tabii.
Çok ufak da yorumunuzu da merak ediyorum. Mesela Death Stranding'i ben çok severim. Ya Kojima'yı da çok sevdiğim bir yapımcıdır. Onun... Ya Death Stranding çok eleştirildi. Yani oyun değil, eleştirildi. İşte yürümesi biraz.
Sebebi şu. Sebebi çok basit bir sebebi var. Benim kafamdaki de Chanty'in de sebebi o. Death Stranding'deki. Kojima o kadar yetenekli ve çılgın bir adam ki. Bunda ondan beklenen var. Bir de yapılan var ya. Şimdi insanlar başka bir şey beklediler ya Kojima'dan. O beklenti insanların kafasında oyunu başka bir yere oturtturdu. Ama Kojima da dedi ki ben o beklentiyi yapmayacağım abi. Sıkıldı ben o beklentiden çünkü. Bunu ben yaptım abi defaatle dedi. Aynı aslında Kore ile mesele gibi. Dedi ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum abi dedi. Ben burada kızmam adama. Çünkü sebebi şu. Yani aynı mekanikleri biraz daha yeni bir şey eklemek zor abicim. Doyum oluyor belli yerlerde. Yani şimdi sen God of War'un yeni versiyonunda ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Doyum oldu artık yani insanlar. Hani çok büyük bir boss'un üstüne kapışma. O da yapıldı. Bilmem ne, o da yapıldı. İşte 3-5 kişiyi aynı anda işte şöyle bir skill patlatma. Yapıldı abi. Yapıldı. Aslında bunları tuninglersin. Biraz daha enemy type'ını değiştirirsin falan filan. Yani Kojima da sıkılmıştır abi.
Tabii.
Yani düşünsene. Sıkılmıştır. Oyun sektörü hayatı boyunca 3 oyun var abi adamın. Yani bu ikisi geçmişte 80'ler ve 80'ler öncesi. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, yok bilmem ne versiyonu, yok şunun versiyonu, bunun versiyonu, Metal Gear Solid'ler abi. Yani adam demiştir ki ya yeter ya. Hani bir şey deneyeyim demiştir. Ama beklenti ne insanlardan? Şimdi Konami'den ayrıldı. Abi Metal Gear Solid gibi bir yeni bir IP ile gelecek beklentisine soktuğu için insanlar kendilerini.
Beklenti şey yapılan yaptı. Çok orada
bir. Onun için adamın da yani adam da yapımcı ya, adam bir şey yapmak istiyor abi. Yani ve bizim istediğimizi yapmak zorunda da değil adam.
Tabii doğru. Yani Black State'e geri dönüyorum artık zaten sorumda kalmadı. Yine ilerleyen dönemde siz de yeni bir şeyler duyurdukça, yeni bir şeyler gösterdikçe burada gelip oyununu ben sizinle aslında daha uzun uzun böyle içerik kısmını, hikaye kısmını da konuşmayı çok istiyorum. Ama şu anda herhalde orada bir şey söyleyemiyorsunuz zaten.
Evet, söyleyemiyoruz maalesef.
Daha oynanış tarafıyla ilgili de çok merak ettiğim şeyler var. Ya şunu söyleyebilirim. IGN'in de söylediğini onlardan anlatı yapayım. Evet arkadaşlar, oyun gerçek ve inanılmaz duruyor ve hani gördüğünüzden daha inanılmaz duruyor. Özellikle dediğim gibi o boss fight'ı görünce, yani zaten hani 100 üzerinden 99'da duruyordum. Boss fight'da iyice gittim ya. O yüzden inanılmaz.
İşte bizim işte diyorum ya, zamanlarımız var, takvimlerimiz var. Yavaş yavaş göstereceğiz. Hani senin bir odadaki bir sorduğun veya baştaki sorduğun soruya hani abi şurada bir hype yarattınız şimdi bu düşer mi? Daha çok göstereceğimiz şey var. Göstereceğiz. Gösterdikçe insanlar beğenisine sunacağız insanların. Beğenenler olacak, beğenmeyenler olacak. Bu tabii ki de herkes için yapılan bir içerik değil. Ben buna şöyle diyorum. Ya bu biricik bir şey. Sen işte abi senin tişörtünün şurasında niye böyle var? Ben bunu asla giymem diyebilirim ben.
Tabii.
Anladın mı? Bu biricik bir şey abi. Sen onu sevmişsin. Okeydir abi. Senin için o yüzdür.
Doğru.
Oyun sektöründe de var bu. Ben mesela korku oyunlarını seven bir adamım. Ama mesela şu anda online multiplayer bir oyunu gelişme mahsebiyle çok uzun oynamam gerektiği için asla oynayamam abi. Ya bu onu kötü yapmaz abi.
Tabii evet.
Benim ona yorum yapmam da onu kötü yapmaz. Onu oynayan adam, onu seven adam ilgilenecek, onu oynayacak zaten.
Dur. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden elinize sağlık ve bol şanslı dileyelim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.